Ayrım 6.
Carmo ile Prio Cottor, sonra Bilad Varan ile Collot de Horps evin başlarında komiteye girerler. Couton, Saint-Just, Jean Bonsanard ve Prior Marley ile büyük komite kurulmuş olur. Bu güçlü kişilikler arasında anlaşma her zaman hüküm sürmez. Huyları ve eğilimleri birbirinden farklıdır. Bununla beraber devrimin içinde bulunduğu tehlike onları bölünmekten alıkoyar aylarca. Bu insanlar dürüst, çalışkan ve otoriterdirler. Yer yer aydınlık düşünceleri vardır ve emretmesini, mücadele edip yenmesini bilirler. Ortaklaşa çalışma, tehlike, iktidarda olmanın zevki ve gururu bir dayanışma yaratır aralarında ve komiteyi özel bir kuruluş yapıp çıkar bu. Ağustos ve Eylül'deki katılmayışlarının da gösterdiği gibi bir iki duraksamadan sonra Robespierre toplantılara pek düzenli gelip gider. Birçok arkadaşları Paris dışına göreve gittikleri için Barère'le o komitenin sütunlarından biri olarak kalırlar. Özel görevi şudur orada, siyasal örgüt ve gidişe göz kulak olmak, Jacobin'lerle ilişkiyi sağlayıp sürdürmek. İkinci yılın başlarında kendi eliyle yazdığı bir notta savaşın ve donanımın gitgide daha ağırlaştırdığı idari çalışmanın bölüştürülmesini, zeki ve yurtsever görevliler edinilmesini, emirlerin hızla yerine getirilmesini, 24 saat içinde bu konuda bilgi verilmesini ve toplantılardan bütün yabancıların uzaklaştırılmasını öğütler. Ne var ki komite çalışmalarında üyelerden her birine düşen kesin payı bilmek pek kolay olmaz. Gerçekten şunu unutmamalı, komitede ortaklaşa alınan bütün kararlar ve onların imzalanması bürokratik bir işlemdir. Metni yazan ya da ona ilk imzayı atan kişi belli bir ölçüde ona katılmış olanların niyetlerini de açıklayabilmelidir. Bununla beraber bütün bu insanların amaçları birbirine benzer. Ne pahasına olursa olsun cumhuriyeti kurtarmak. Böylece ikinci yılın başlarında Fransa'nın o güne değin sahip olmadığı bir şey vardır elinde. Kararlı ve güçlü bir hükümettir bu. Bütün bir milleti eyleme çağıran yeni bir sosyal sözleşme ilan edilmiştir. Komiteler devrim düşmanlarıyla savaşmak, devrim mahkemesi onları yok etmek, halk da olan bitene göz kulak olmakla yükümlüdür. Seçimler ortadan kaldırılmıştır. Öyle de olsa yurttaşlar egemenliklerini kullanmayı sürdürürler. Kendilerini yönetecek kişileri yine kendileri görevlendirdiklerine göre onlara tabi olmaktan niçin uzak dursunlar? Fırtına olanca dehşetiyle eserken gemidekiler dümende kimin olacağını tartışırlar mı? Bununla beraber devrimci yönetimin tarihi sürekli bir mücadelenin tarihi olarak ortaya çıkıyor. Yalnız insanlara karşı değil olaylara karşıdır da bu mücadele. Daha ilk günlerden büyük komitenin varlığı tehlikelerle yüz yüzedir. Kıtlık halk kitlelerini kızdırır. Paris'te komünün şefleri, özellikle de Hebert, öfkelilerin başını çekerler. 5 Eylül gösterilerine konvansiyona başkanlık eden Robespierre, genel tavan fiyatı vaadiyle yanıt verir. 29 Eylül'de de oylanacaktır bu. Ayrıca bir devrim ordusu kurma kararı alınır. Böylece yurtseverlerin bölünmesini savuşturmaya çabalar. Çünkü dengede bir kopuş rejimin mahkumiyetiyle sonuçlanacaktır. Öte yandan savaş ve enflasyonla beraber yeni bir sosyal zümre yaratılmıştır. Sonradan görmelerdir bunlar. Spekülasyonun ordu siparişlerinin zenginleştirdiği bu iş adamları burjuvazisi yığınla yabancı bankacıyı da almaktadır içine. Boydlar, Perago'lar, Prolier, Freyler vardır aralarında. Onların çevresinde konvansiyondan kimi üyelerin sivrildiği görülür. Chabot 6 Ekim'de Frey'in kızıyla evlenir. Danton bile Peragoglarla bağ kurmuştur. Son olarak aralarında Baron de Batz gibi kaşarlanmış kralcılara rastlanır. Komitenin kurduğu iktisadi güdümcülük rahatsız eder onları. Yönetimin saygınlığını kırmanın aranışı içindedirler. Göğüs göğüse çarpışırken kendi ellerimizle birbirimizi koparıp parçalanmamız isteniyor diye durumu sergiler Robespierre. Ve vakit geçirmeden komitenin davasını kamuoyunun önüne çıkarır. Hiçbir şey yapmamakla mı suçlanıyor? 25 Eylül'de yanıt verir. İyi ama durumumuzu düşünüp tartıştık. Yönlendirilecek bir ordu, sırtımızda bütün bir Avrupa'nın ağırlığı, her yanda yüzlerinden maskelerin indirilmesi gereken hainler, denetlenecek idareciler, daha geniş önlemlerin yerine getirilmesinin karşısına dikilmiş engellerin yıkılması, bütün zalimlerle mücadele etmek, bütün tertipçileri bastırmak. Bu tür sorumluluklar arasında birkaç yanlış fırtınalı hareketten ayrılması olanaksız kimi düzensizlikler bağışlanabilir ancak. Asıl yapılması gereken kişisel hınçları susturmak ve devrimin düşmanlarına karşı birleşmektir. Hainler karşısındaki zayıflık bizi bu mahveder der. Daha sonra Saint-Just şöyle diyecektir. Devrim onlarla barış yapamaz. Aynı dili konuşmuyorsunuz. Hiçbir zaman anlaşamayacaksınız. İyisi mi kovun onları. Halkın selameti, cumhuriyeti karıştıran büyük entrikaların ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Nasıl? Hangi yolla peki? Terörle. Onlara karşı teröre gitmek gerekir. Bunu yönlendirecek olan da Genel Güvenlik Komitesi olacaktır. Yalnız terör kırıp parçalayabilir bütün bu komploları. 10 Ağustos'un yıl dönümünden beri federeler ve komün bunu ister dururlar. Toulon'un ihanet haberi üzerine Barer 5 Eylül'de terörü gündeme almasını önerir konvansiyona. Bu tür bir dil şaşırtmasın bizi. Böylesi bir halk dileği bir karışıklık döneminin mantığında gizlidir. 1789'daki korkuyu ve Eylül kıyımlarını açıklayan ortaklaşa bir anlayış böyle çıkar ortaya. Ne yapabilirdi Robespierre bu durumda? Bu genel isteğe katılmaktan başka hiçbir şey. Nitekim daha 20 Temmuz 1789'da kamu özgürlüğünü sağlama bağlamak için kimi kafaların kesilmesinin yararının altını çiziyordu. Ve 1791 Şubat'ında da gerçek dinin toplumu karıştıranların herkesin mutluluğu adına cezalandırılması olduğunu söylüyordu. 1792 aralığında 11 sayılı mektubunda şunları yazar. İlkem şu olmuştur hep. Özgürlük yoluna atılmış bir halk tertipçiler karşısında amansız olmalıdır. Böyle bir durumda zayıflık zalimdir. Bağışlama barbar. Hükümet kendi korunmasını iyi yurttaşlara borçludur ancak. Son olarak 17 Pluvos'da şunu da söyleyecektir. Özgürlüğün düşmanlarını terörle dizginleyiniz. İşte cumhuriyetin kurucuları olmaya o zaman hak kazanırsınız. Böylece Robespierre'e göre terör hızlı, ciddi ve bükülmez adalettir. Devrimin yürüyüşün karşısına dikilmiş herkesin cezalandırılmasıdır. Mara'da zulme karşı özgürlüğün despotluğu diye nitelendiriyordu onu. Öte yandan Robespierre bir tür ehven-i şer olarak bakar teröre. Siyasal zorunluluklar dayatmıştır onu. Duygusal kanıtlarla tartışamayız. Terör sakin zamanlarda olduğundan çok daha büyük bir erdem, bir özveri ve mutlak bir nesnellik ister. Hakkaniyetle yargılayabilmek için bütün etkilerden, bütün sempatilerden soyutlanmalı. Yalnız vicdanının sesi dinlenmelidir. Terör gözü kapalı vurmalıdır. Kuşkuluların konuşturulmasını ve cezalandırılmasını kanunlar yönlendirir. Robespierre bir mücadele aracı olarak onun konvansiyonca düzenlenmesini ister. Çünkü halk adına onun sorumluluğunu üstlenen odur. İlke olarak yeni rejime hasım görünen herkes kuşkulu kişi durumundadır. Ama onların yanı sıra özellikle soyluları, siyasal sığınmacıları, pısırık ve korkak generalleri cezalandırmak yerinde olur. Genel Güvenlik Komitesi, görevli temsilciler, devlet komiteleri onların tutuklanmalarını gerçekleştirmelidirler. Pek mi sert görünüyor bu önlemler? Ama eski cumhuriyetlerin kanun koyucuları buna rağmen çok daha serttiler, der Robespierre. Belki suçsuzlar da uğrayacaktır cezaya. Kurumun arasında yaş dayanacaktır. Öyle olduğu için de ihbarlarda pek ihtiyatlı olmalı. İşi yurtseverlere kadar götürmemeli. O yüzden Robespierre Bourchot'u, Pırş'ı ve Dalbarad'ı savunur. Öte yandan 3 Ekim 1793'te şunu altını çizer. Konvansiyon suçluların sayısını artırmanın aranışı içinde olmalı. Hainleri korkutmak için başlarını cezalandırmak yeter. 5 Nemours konuşmasında bu nokta üzerinde daha da ısrar eder. Karanlıkta ve yer altında iş gören 100 suçluyu cezalandırmaktansa hükümete karşı bir komplonun başında bulunanı cezalandırmak özgürlüğe daha yarar sağlar, der. 31 Mayıs'a karşı protestoda bulunmuş 73 milletvekilinin suçlanmasına muhalefet ederken 8 Brumaire'de Girondin elebaşlarının mahkumiyetlerini hızlandırır. Bunun gibi 16. Louis'nin kız kardeşi Madame Elizabeth'in davasını önler. Çünkü onun ölümünü devrim için gerekli görmemektedir. Ayrıca 1792'de kralcı dilekçeleri imza edenleri kurtarır ve 30 Flimer'de şaşkın ve önemsiz kişileri giyotinin dışında tutmak amacıyla bir bağışlama komitesi kurulmasını sağlayacaktır. Başka illerde kimi temsilcilerin giriştikleri kıyımdan tiksinip devrimin olumlu kirlettikleri gerekçesiyle Talleri, Carleri, Frero'yu, Barayı, Rover'i geri çağırtır. Yalnız elde silah ayaklanmış olanlar ya da suç ortağı olduğuna kanaat getirilenler askeri komisyonlarca kestirmeden yargılanacaklardır. Öteki suçlamalar için devrimci yasallığa uymak gerekmektedir. Baş kaldıran halkın kendiliğinden yargılamasının yerine kanıtlarla desteklenmiş ve belli biçimlere uyulmuş, özetle tartışılmaz hale getirilmiş hükümleri geçirmek gerekir. Bu amaçla Robespierre 21 Ekim 1789'dan başlayarak bir halk mahkemesinin kurulmasını ister. 1790 yılında da birkaç kez aynı konuya dönecektir. Yüksek Mahkeme üstüne yapılan tartışmalarda şöyle der. Bir devrim zamanında gözetim mahkemesi daha da özel olarak izipleri araştırmalıdır. Bu mahkemenin devrimin dostu olan kişilerden oluşması gerekir. Ne var ki 10 Mart 1793'te kurulan devrim mahkemesi yurtseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Mahkeme eski parlamentoların ağırlığı ile çalışıyordu. Tohumu 24 saat içinde boğulması gereken suçların yargılanmasında uyuşmazlıklar içine düşülüyordu. Devrimler saray incelik ve ayrıntılarıyla yönlendirilmez, zulüm öldürüyor ve özgürlük de savunuyordu. Böylece bu mahkeme suç kadar etkin olmalıdır. Yurdun selameti söz konusu oldukça hüküm vermede yavaşlık ceza verilmemeyle özdeşleşir. Öyle olduğu için de Robespierre 21 Ağustos'ta en azından 12 mahkemenin örgütlenmesini ister. Bu mahkemeler hızlı bir usul yürütecekler ve hükümler yargıçların vicdanlarına göre verilecektir. Devrim mahkemesinde reforma gidilmesi zorunlu görünür ve Jacobenler Brumaire'de vicdanı boğan ve bir kanıya varılmasını önleyen tohumlardan arındırılmasını isterler mahkemenin. Yeminlilerin de sayıları azaltılmalı ve hızla hükme gidilmelidir. Her şey ayan beyanken yazılı kanıtlar bulunmasa da duraksama ve kararsızlığın anlamı yoktur. Tutuklamanın gerekçelerini yayınlama gereksizdir. Suç işlenmişse halk cezasını vermelidir. Öte yandan halk tek bir suç tanıyor. yurda ihanet ve uyguladığı da tek ceza vardır, ölüm. Yurtseverler için bir yasal sınırın sorulduğu bu. Eğer cezalandırılmazlarsa kendi dar ağaçlarını kendileri hazırlamış olurlar. Çünkü düşmanları onları ölüme göndermekten uzak durmayacaklardır. Ancak yazık o kişiye ki halkın düşmanları için konulmuş terörü çevirip halka yöneltir. Ayrıca sapık geleceklerini maskelemek amacıyla ateşli bir yurtseverlik dili kullananlara da güvenmemeli. Bunlar ilkeleri saygınlıktan düşürmek için gülünç bir aşırılığa iterler. Halk arasında kıtlık korkusu, komitelerin gücü ve etkinliği hakkında kuşku yaratıp yaymak, yurda karşı işlenmiş bir suç olur. Yalnız bozulmuş ahlaksız yurttaşlardır ki dış düşmanın oyuncağı olabilirler. Devrimi bir meslek ve cumhuriyeti de bir av olarak kucaklayan, rejimin bu çürümüş insanların yüzlerindeki maskeyi de indirmeli. Yurtseverler bölünüyor. Fermer'in ilk günlerinden başlayarak Robespierre, Jacobenler kulübünden yabancı çıkarcıları, prolileri, pereryaları attırır ve bütün üyelerin tabi tutuldukları temizleme oylamasını büyük bir dikkatle izler. Clouds ile Fab de Glantin'e karşı harekete geçer. Ancak enerjisini övdüğü Danton'un ve sadece hafifliğini ayıpladığı Demoulin'in üzerine yürümez. Yaşlı Cordelia'nın son sayıları yırtılıp parçalanırsa da kulüp bağışlar bunu. Henüz Hebert'e karşı da bir hareketi yoktur. Çünkü Paris'in yiyecek içeceğinin sağlanması gitgide artan güçlükler yaratmakta ve iktisadi güdümcülük baskının artırılmasını gerektirmektedir. Ne var ki Amar'ın bulup ortaya çıkardığı Hint Kumpanyası davası konvansiyondaki bozulmuşluğu ve yabancılarla işbirliğini serer gözler önüne. Bunun üzerine Robespierre eski silah arkadaşlarından çoğunu gözden çıkarır. Hristiyanlıktan arındırma hareketine karşı mücadele etmek için dayandığı Danton ve hoşgörülerden bu mücadele bitince uzaklaşır. Hoşgörülerde terörün sona erdirilmesi ve barış yandaşlarını bir araya getirme girişimi içindedirler. Robespierre ılımlı ya da aşırı büyük entrikaları bozmak amacıyla sanklotları birleşmeye çağırır birçok kez. Gitgide ağırlaşan iktisadi durum düğümü çözer. Barer 3 ventozda yeni bir tarafı önerir. Ve 13 ventozda Saint-Just kuşkulu kişilerin mallarının yoksul yurttaşlara dağıtılması kararını çıkartır. Ancak Cordelia'lar Hebert'le beraber Sanculotları kışkırtırlar. Bir başkaldırıdan korkulur. Komite cezalandırmaya karar verir. Bir hastalıktan yol yapmış olan Robespierre, halkı parayla tutulmuş hatiplerin sesini boğmak için seksiyonlarda yerlerini almaya çağırır. 24 ventozda Hebert, Vincent ve Momor tutuklanır. Ve 4 germinal göre de Prole, Clouds ve Pereria ile beraber giyotine çıkarılırlar. Ancak en gözde yurtseverler üzerine kuşku düşürmekten sakınmak gerekir. Robespierre, kötü niyetlilerin ortaya salmaktan hoşlanacakları gürültüden çekinir. Başka tertipçilerin hoşgörülere katılıp onları güçlendirmelerinden de çekinir. Ama asıl duraksadığı nokta Danton'la Demoulin'i suçlamadır. Gerçi ruhu yüceltebilecek olanı aşağılamakla kınar Danton'u. Ancak aramızdaki farklılık sadece iki farklı yaratılışta insan olmamızdan ileri geliyor der. Böylece alabildiğine duyarlı ve o oranda da çetin bir konudur karşısındaki. Ne var ki asıl önemli olan devrimdir, onun yaşamasıdır. Öyle olunca da bir noktadan sonra harekete geçer. Önce Fab de Glantin'le beraber bozulmuşlar suçlanır sadece. Arkasından da Danton'u çökertmek için notlarını Saint-Just'a verir. Onların davası ünlü spekülatör Abdespanyak, General Westerman ve yabancılarla birleştirilir. 16 Germinal'de de halkın kayıtsız gözleri önünde giyotine çıkarılırlar. Ne var ki bu çifte bastırma sanklotları şaşırtıp afallatır. Onların güvenini yeniden güçlendirmek ve diktatörlüğü tekrar ısındırmak için Robespierre'ciler sosyal politikalarının etkilerine umut bağlarlar. Daha önce 1793 Eylül'ünde dışarıya kaçıp gitmiş olanların mülkleri parçalar halinde yoksullara ve askerlere önerilmişti. Pek de başarılı olmayan bu siyasetin arkasından tutuklu karşı devrimcilerin mallarını sanklotlar arasında karşılıksız dağıtmak gündeme gelir. Rejim düşmanlarının mülklerine rejimin savunucularının yararlı olmak üzere genişliğine bir el koyma hareketi başlar. Saint-Just şöyle der: toprakları bütün vicdansız hergele alayının elinden alıp da tüm yoksullara verirseniz bir devrim yapmış olacağınız inancındayım. Artık durumun gerektirdiği bir önlem söz konusu değildir burada. Tarımsal yapıda derin ve sürekli bir değişikliğe gidilmektedir. Jean Jaurès konunun kapsamı üzerinde ısrar ediyor ve şöyle diyor: mülkiyete yeni bir hukuksal temel sağlamaktır bu. Bu temelde sertçe uygulanan siyasal ve ulusal bir eylemle kazanılacaktır. Böylece yaratılan küçük mülk sahipleri topraklarını yeni rejime borçlu oldukları için kendi çıkarlarını korurken onun davasını da destekleyeceklerdir. Ne var ki bütün kuşkulara iflah olmaz düşmanlar olarak bakılamazdı. Nivos ve Pruvos aylarında temsilciler Arada ve Marsilya'da tutuklama gerekçeleri üzerine bir araştırma başlatırlar. Bu kez önlem genelleşir. 23 Ventos kararına göre halk komisyonları tutukluları özenle seçip ayıklayacaklardır. Suçsuzları serbest bırakırken yoluna şaşırmışları hapiste tutup kesin sonuçluları giyotine göndereceklerdir. Ve yalnız bu sonuncuların malları bölüşmeye sunulacaktır.